Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle yılbaşı dolayısıyla gerek Peygamber Efendimizin doğumu, gerek Hazreti İsa'nın doğumu ile ilgili bir değerlendirme yapmamız isteniyor. Bazı gelen sorulardan bunu anlıyoruz. Yani bizim kendi kültürümüzde, bizim son peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla alakalı mevlid kelimesi, yani doğum anlamında, doğmak anlamında Peygamber Efendimizin doğumuyla alakalı olmak üzere bir de Mevlid-i Şerif'in kaleme alındığını biliyoruz. Hristiyanlar da milad demişler. Yine aynı kökten geliyor. Doğum, Hazreti İsa'nın doğumu ile ilgili o kelime kullanılmış. Yani İslam literatüründe mevlid, Hristiyan literatüründe ise milat, doğumla ilgili olmak üzere kullanılan terimler. Şimdi önce tabii bir peygamberlik nedir? Bir iki cümle onun üzerine düşündürsek şunlar söylenebilir. Bildiğimiz gibi alttan iman esası var. Bir kimsenin Müslüman sayılması için bu iman esaslarına inanması gerekiyor. Bunlar da önce Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak diye ifade ettiğimiz altı tane iman esası vazgeçilemeyen ilkelerden. Bunlardan herhangi birisini kabul etmeyen kimse İslam dairesi içinde sayılmıyor bildiğimiz gibi. Haşa, Allah'a iman etmeyen kişi ateist olarak, kainatı yaratan yoktur, kendi kendine olmuştur gibi bir kanaati varsa kendi meselesi. İslam'ın dışına çıkmış olur. Ondan sonra Allah, meleklere inanmak, inanmamak mesela. Melek diye bir şey yok dendiği zaman, o zaman şu anda her insanın omuzlarında yazıcı melekler var. İnsandan ayrılmayan melek, insanı dualarına göre takip eden, koruyan melekler var. Şimdi melek inancını kaldırdığınız zaman insan yapayalnız, hiç üzerinde manevi etki olmayan, kontrolsüz bir varlık haline geliveriyor. Eğer meleklerin varlığını kabul etmezsek, insan soyut bir varlık halinde, yapayalnız dünya gezegeninde kalmış görünüyor. O yüzden meleklere iman da iman esaslarından onların başında geliyor. Ondan sonra peygamberlere iman mesela. Ondan sonraki kitaplara iman, peygamberlere, Yüce Allah'ın gönderdiği kitaplara da iman, iman esaslarından. Peygamberler de bildiğimiz gibi Hazreti Adem'le başlamış. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le son bulmuş. 28 kadar peygamberin isimleri Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Ancak Kur'an-ı Kerim'de hiç zikredilmeyen peygamberlerin olduğu da haber verilmiş. İşte 124 bin peygamber denir hadis-i şeriflerde. Çeşitli devirlerde bunları Yüce Allah görevlendirmiş. Yani bunların içinde tabii büyük peygamberler var. Kendine kitap verilenler var mesela. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim gibi 4 tane kitap var bildiğimiz gibi. Kitap olarak Yüce Allah'ın gönderdiği. Ama bunların dışında da peygamberlere Yüce Allah hep vahiy göndermiş. Hazreti Adem'e de, İbrahim Aleyhisselam'a da, diğer Nuh Aleyhisselam'a ve diğerlerine vahiy gelmiş. Ama sayfeler halinde gelmiş. 100 sayfa, 50 sayfa, 10 sayfa şeklinde sayfalarla ifade edilen suhuf deniyor onlara. O peygamberlere de bütün kitap halinde değilse de parçasal olarak vahiy gelmiş ve bunlar sayfalar halinde takip edilmiş. Bunlar da yine Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde zikredilen hususlar. Şimdi peygamberlere iman dediğimiz zaman tabii sırasına göre peygamberler geldikçe bir sonraki öncekileri tasdik ederek geliyor. Daha önce gelen ilahi kitapları da tasdik ederek. Sahifelerse sahifeleri, o peygamberlere gelen vahiy de onaylayarak peygamber görev üstleniyor. Kendisinden sonra peygamber geleceğini de haber veriyor önceki peygamberler. Fakat en son Hazreti İsa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini haber vererek konu noktalanıyor. Yani son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra peygamber gelmeyeceğini, artık kendisinin Hatemen Nebiyyin diyoruz zaten. Peygamberlerin sonuncusu anlamında bunu kullanıyoruz. Mesela Hazreti İsa bizzat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini hem de isim olarak zikrediyor. Saf suresi 6. ayet-i kerime. Bunu kardeşlerimiz not alabilirler. 61 numaralı sure oluyor. Saf suresi. 6. ayetinde mesela şöyle buyruluyor. Neyse. Ve iz kâle İsa ibn-i Meryem'e. Bir zamanlar Meryem oğlu İsa şöyle demişti. Ya beni İsrail'e, ey İsrailoğulları. İnni Resulullahi ileykum. Ben size gönderen Allah'ın Resulüyüm. Bir peygamberim. Haşa ilahım, Allah'ım falan, Allah'ın oğluyum demiyor Hazreti İsa. Bakınız burada. İnni Resulullahi ileykum. Ben size gönderilen Allah'ın peygamberiyim. Musaddikan lima beyne yedeyye minet tevrat. Tevrat'tan yanınızda olanları tasdik edici olarak. Yani Hazreti İsa'dan önceki büyük kitap Tevrat. Hazreti Musa'ya verilmiş. Dolayısıyla İsrailoğulların elinde o gün için Tevrat mevcut. Hazreti İsa döneminde. Dolayısıyla elinizde olan Tevrat'ı da kutsal kitap olarak tasdik etmek üzere geldim. Bunu aynen kabul ediyorum diyor Hazreti İsa. Ama Allah beni peygamber olarak görevlendirdi. Bana da vahiy gelecek, bana da kitap verilecek manasında bildir diyor. Başka? Ve mübeşşiran, müjdeci olarak, haber verici olarak geldim. Bir peygamberi müjdelemek üzere geldim. Dolayısıyla bu peygamberin gelişi de yeti min badi, benden sonra gelecek olan bir peygamber. İsmihü Ahmedü, ismi Ahmet olan, Ahmet Muhammed. İkisi aynı anlamda kullanılıyor. İsmi Ahmet Muhammed olan, benden sonra gelecek olan bir peygamberi müjdelemek üzere Allah'ın görevlendirdiği peygamberim, Allah'ın Resulüyüm diyor Hazreti İsa. Saf suresi 6. ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazreti İsa'nın bu konuşmasını İsrailoğullara söylediklerini Kur'an-ı Kerim'de nakletmiş. Dolayısıyla Hazreti İsa kendinden sonra bir peygamberin geleceğini söylemiş ama bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen ayetlerde zaten onun son peygamber olduğu açıkça ifade edilmiş. Nebilerin sonuncusu olarak artık peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlık alemine gönderilmiş. Şimdi peygamberler tabii özelliği olan Cenab-ı Hakk'ın seçkin kulları. Her peygamberin kendine ait bazı özellikleri olmakla birlikte bütün peygamberlerin ortak sıfatları var bildiğimiz gibi. Bunlar genellikle 5 sıfat olarak zikredilir. Bütün akideyle ilgili olan eserlerde peygamberlerin 5 sıfatının her peygamberde bulunduğu ortak sıfatlar olarak zikredildiğini görürüz. Mesela bunlardan birincisi emanet sıfatı. Peygamberler emindir, güvenilir kimselerdir. Yani toplum nezdinde gerek peygamberlikten önce gerek peygamberliği sırasında peygamberler toplumun güvendiği kimselerdir. Yalan söylemez, hile nedir bilmez, yalan dolana girmez. Dolayısıyla peygamber kendine verilen emanete hıyanet etmez. Sözünün eridir, güvenilir kişidir anlamında toplumda o kişi üzerinde bir güven meydana gelmiştir. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bildiğimiz gibi daha delikanlılık çağında, peygamber olmazdan önceki dönemlerinde güvenilir Muhammed anlamında Muhammedünül Emin denmiş. Emin, güvenilen Muhammed, itimat edilen kişi anlamında bu sıfat daha gençlik çağlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş. Yani Kureyş nezdinde peygamberimizin özel bir yeri, değeri var. Zaten Hazreti Hatice validemizle tanışması, evlenmesi de bu güven sebebiyle olmuştur bilindiği gibi. Hazreti Hatice validemiz kocası vefat ettikten sonra büyükçe bir servet kalmış kendisine. Kervan hareketiyle ihracat yapacak derecede ticareti var. Dolayısıyla bu ticaretinin başına güvenilir birine ihtiyaç var. Peygamberimizi tavsiye ediyorlar. Suriye o yüzden Allah'ın Resulü delikanlılık çağında Hazreti Hatice'nin kervanını sevk ediyor. Mal sevk ediyor Suriye tarafına, Şam'a. Malları satıyor, geri dönüyor. ve dolayısıyla onun kar payına işte bir iki deve alacak, satın alacak kadar pay düşüyor. Yani elde ettiği kardan pay almak üzere anlaşma yapmışlar Hazreti Hatice ile. Dönüşünde kendine ait kar alıyor. Buna mudarebe yoluyla işletmecilik diyoruz biz. Emek sermaye ortaklığı. Yani Hazreti Hatice sermayesini koyuyor. Peygamberimiz emeğini ortaya koyuyor. Girişimcilik yeteneğini. Kervanı Suriye'ye sevk ediyor. Uygun fiyatlarla satış yapıyor. Geri dönüyor. Dolayısıyla ana para belli. Kar kısmı belli. Kardan Peygamberimiz payını alıyor. Bunun ismi mudarebe ortaklığıdır. Emek sermaye ortaklığı. Ve günümüzde de halen aslında girişimcileri teşvik eden sermaye bir taraftan, emek bir taraftan olmak üzere yapılacak ortaklıklara daha Peygamberimiz İslam'dan önceki dönemde Hazreti Hatice'nin sermayesini işleterek girmiş. Ve bu Kureyş örfünde de var. Daha sonra İslami dönemlerde de devam edecek olan bir uygulamadır. Hatta bir defasında Kabe-i Muazzama'yı Kureyşliler tamir ederlerken, elden geçirirlerken Hacerül Esved'in yerine konması konusunda anlaşmazlığa düşmüşler. Bilinen hadisedir. Ve büyük bir şeref addederek Hacerül Esved'i yerine koyma işi anlaşamamış kabile önde gelenleri. Onun üzerine demişler şu yoldan kim gelirse onu hakem yapalım. Kimin taşı koyması uygun bulunursa o ne derse ona uyalım demişler. Beklemeye başlamışlar. Dedikleri yoldan biraz sonra genç olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çıka gelmiş. Aa, Muhammed geldi. O güvenilir kişidir, emindir. Onu hakem yapalım denmiş. Ve demişler böyle böyle. Biz bu Kabe-i Muazzama'yı tamir ederken Hacerül Esved'i yerine koyma konusunda anlaşamadık. Hangi kabile koyacağı konusunda ihtilaf çıktı. Sen ne dersin demişler Peygamberimize. O bir yaygı getirin demiş. İşte halı kilim, bir kilim getirilmiş evden. İşte 2-3 metre, 2 metre kare diyen büyüklüğünde. Ortasına koymuş Hacerül Esved'i. Şimdi uçlarından tutun demiş kabile mensupları, kabile başkanlarına. Dolayısıyla ihtilaf edenlerin her biri o kilimin etrafından tutarak Hacerül Esved'i konacağı yere kadar getirmişler. Ondan sonra Peygamberimiz eliyle Hacerül Esved'i yerine koymuş. Ve dolayısıyla anlaşmazlık çözülmüş. Yani buna benzer Allah Resulü'nün daha peygamber olmazdan önceki dönemde de emin sıfatının, güvenilir sıfatının bulunduğu toplum nezdince biliniyor ve onaylanıyor. Tabii peygamber olduktan sonra da bu hali Allah Resulü'nün devam ediyor. Hatta birçok güvene dayalı olan işte paradır, bir eşyadır peygamberimize emanet edildiği biliniyor. Hatta hicret öncesinde bu emanetlerin yerine geri iade edilmesi konusundan da bahsedilir. İşte şu emanetler yerlerine verilsin diye Allah Resulü bunları yerlerine vaat etmiş. Onunla ikincisi sıdık, doğruluk. Peygamberler sadık kimselerdir, doğrudur. Yalan nedir bilmezler, yalan söylemezler. Hile nedir bilmezler. Sıdık özelliği vardır, doğruluk özelliği vardır peygamberlerde. Şimdi dolayısıyla bu sıfatları elbette, bu güzel sıfatları acaba biz de ne derece günlük hayatımızda uygulayabiliyoruz? Ne derece toplum bize güveniyor mesela? Ne derece sözümüzün eri olabiliyoruz? Sıdık özelliğimiz var mı? Bu sıfatları değerlendirirken bir de kendimizin durumuna bakarak değerlendirmemiz elbette gerekiyor. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında komşusunun kendisine güvenmediği, emin olmadığı, benim malıma, canıma, ırzıma, aileme zarar gelir diye güvenmediği kimse vallahi gerçek mümin olamaz buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani komşu komşuya güvenmezse, bu komşudan benim malıma, canıma, aileme, ırzıma zarar gelir endişesi taşıyorsa o güvenilmeyen kişi gerçek mümin olamaz buyurmuş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki güven konusunda hele komşuluk daha da önem kazanıyor. Neden? Çünkü her gün komşular birbiriyle girerken, çıkarken, gece, gündüz çeşitli hallerinde iç içe yaşıyorlar. Birbirine çok yakın oluyorlar ve sürekli görüşüyorlar. Birbirine güvenme konusunda en önde gelen kimseler komşulardır. Komşuların birbirine güvenmesi, itimat etmesi gerekiyor. İtimat edilmiyorsa, komşular arasında güvenilmeyen bir komşu varsa artık diğerleri de hep tedirgin olurlar. Acaba malıma zarar verir mi, canıma zarar gelir mi, aileme yan gözle bakılır mı anlamında bir güven kalmadığı anda artık o sitede, o apartmanda, hatta o mahallede güvensizlik sebebiyle huzur bozulur. Bir kişinin bu şekilde mahallede fesat çıkarması, güveni sarsması bütün mahallenin huzurunu kaçırabilir. O yüzden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir de El-Caru Erbauna diye bir hadis-i şerif de var. Komşu 40'tır buyurmuş Peygamberimiz. Yani 40 haneye kadar demiş bazı alimler. Komşu 40 hanelik bir mahalle birbirini komşu sayılır demişler. Hatta bunu sağdan 40, soldan 40, önden arkadan 40'ar olmak üzere 4x4 16. Yani 160 hanelik bir köy hepsi birbirine komşu sayılır şeklinde yorumlayanlar da var. Yani komşu 40'tır. 40 haneye kadar uzanır demenin anlamı günümüzün sitelerinde 40 dairelik diyelim. Günümüzde biraz daraltırsak konuyu, belki daha uzak yanlardaki siteler birbirine girişler çıkışlar ayrı olduğu için, tamamen birbirinden kopuk durumda olduğu için günümüzde 40 daireli bir site, bir apartman düşündüğümüz zaman tamamının birbirine komşu olduğunda şüphe yok. Dediğimiz gibi bunu 4 ile çarparak 160 daireye çıkaranlar da var İslam alimlerinden, komşuluk bakımından. Başka bir yorumla da demişler, yüksek sesle imdat istediği zaman, herhangi bir ihtiyaç duyduğunda seslendiği zaman sesinin ulaştığı yere kadar çevresindekiler komşu sayılı diyenler de var. İşte o da yine hemen hemen aynı yola çıkıyor. Çevresinde eskiden bahçeli evler falan şeklinde de düşünürsek bir köyü, 40 hanenin yayıldığı yarımşar 500 metrekarelik arsayı işgal etseler şu kadar olur diye düşündüğümüzde yüksek sesle yardım istediğimiz zaman sesimizin ulaşacağı yer anlamına da müsait bir tanım karşımıza çıkıyor. İşte böylece emin olmak, güvenmek ve doğruluk peygamberlerin en önde gelen sıfatlarından ve müminlerin de bu sıfatlara sahip olmak için çabalaması gerekiyor. Üçüncüsü fetanet. Fetanet zeki, akıllı olmak. Peygamberler toplumunda en akıllı kimselerdir. Muhakeme güçleri yerindedir. Toplumu ikna etme yetenekleri vardır. Dolayısıyla onlar ilahi eğitimden, terbiyeden geçtiği için aslında özel bir eğitim almasalar bile Yüce Allah'ın onlara olan feyzi, bereketi, ilim ve irfan katkısı bir çeşit vehb olarak, ilahi bir hibe olarak onlara verildiğinden peygamberler ferasetlidir, muhakeme gücü gelişmiştir. Akıl yönüyle toplumun önde gelenlerindendir. Fetanet onların sıfatlarındandır. Ondan sonra ismet sıfatı, masumluk. Peygamberler masumdur, günah işlemez. Ancak bazen zelle denilen, ayak kayması deniyor ona. Uyarıldığı tabii ki peygamberlerin de olur. Sonuçta bir beşer oldukları için bazı durumlarda ilahi uyarıya maruz kaldıkları da olabilir. İşte buna zelle tabiri kullanılmış. Mesela Hazreti Adem'in diyelim yasak meyveden yemesi. O dönemde henüz günahın ne olduğunu, Allah'a isyanın belki mahiyeti tam belli olmayan bir dönemde şeytanın da ihvasıyla, yanıltmasıyla yani bu ağacın meyvesini yersen ebediyen cennette kalırsın. Bu ebedilik ağacıdır diyor şeytan, iblis. Hazreti Adem'i kandırıyor. Hazreti Havva da ona uyuyor. Ve meyveden yiyorlar. Yani şeytanın etkisi altında kalarak bunu yaptıkları Kur'an-ı Kerim'de açıklanır. Ve buna artık zelle deniyor. O dönemde yaşanmış bir hadise. Diğer yandan Hazreti Adem'in henüz peygamber olmadığı dönemde bunun vuku bulduğu görüşü de var. Yani dünyaya inecekler. Daha sonra peygamberlik dünyada gelecek, vahiy dünyada irşat, tebliğ vazifesini yapacak şeklinde değerlendirmeler de var. Diğer peygamberlerde de mesela Hazreti Musa İsrailoğullarından birine işkence etmekte olan Firavun'un adamlarından birisinin bir İsrailoğluna saldırdığı, ona zulmettiği bir sırada aralarına girmek istiyor, ayırmak istiyor ve bu arada belki Firavun'un adama Hazreti Musa'ya da saldırmak isteyince o da cevap vermiş. O arada ters bir yerine gelmiş. Ölmüş mesela Firavun'un adamı. Hazreti Musa bu sebeple Mısır'ı terk etmiş. Dolayısıyla Firavun arattırıyor. Yani benim adamımı katletti, öldürdü diye Hazreti Musa'yı adamlarını aratmaya başlayınca Hazreti Musa Mısır'ı terk ediyor. Oradan Şuayb Aleyhisselam'ın diğeri olan Medyen'e gidiyor. Öyle olması gerekiyor aslında ilahi takdirde. Hazreti Musa için aslında bir plan var. Şuayb Aleyhisselam'ın diyarına gidecek. Orada onun kızıyla evlenecek. 8-10 yıl kadar onun çiftliğinde işçilik yapacak. Hazreti Şuayb'ın bir bakıma yanında yetişecek. Ondan sonra Mısır'a peygamber olarak dönecek. İlahi kurguda bu var aslında. Hazreti Musa'nın kaderinde bu var. Mısır'dan Medyen'e başka türlü nasıl gidecek? Mısır'ı terk etmesi lazım. Dolayısıyla Mısır'dan ayrılması için de sanki bir gerekçe hazırlanıyor. Bunlar hep tecelliler aslında. Yani dolayısıyla kasıtlı özel işlenen bir cinayet söz konusu kesinlikle olmaksızın hataen bu şekilde ayırmaya çalışırken Firavun adamının öldüğüne dair Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde bilgiler var. Diğer peygamberler de buna benzerleri olur. Peygamberimizin de mesela ama olan Abdullah'ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok önemli bir görüşme yaptığı sırada içeri girmesi, peygamberimize bazı sorular sorması, oradaki misafirleri görmediği için Allah Resulü kalmamış. Ondan sonra abese ve tevele encehle ama geldi diye yüzünü buruşturan Muhammed diye peygamberimiz mesela Yüce Allah tarafından uyarılmış. Abese suresinin ilk ayetlerinde bundan söz edilir. Buna benzer hulasa çok da önemli olmayan işte zelle ayak kayması denilen durumlar peygamberlerde olmuş. Ama bunun dışında peygamberler günah işlemez, haram işlemezler. Masumdurlar, koruma altındadırlar. Vallahu ya'asumke men nas innallahu ya'asumke men nas ayetinde ey Habibim seni Allah insanlara karşı koruyacaktır buyuruyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Yani peygamberimizi insanlara karşı, diğer peygamberleri de Allahü Teala koruma altında tutuyor. Onların günah işlemesine karşı da koruma altında oldukları genelde kabul ediliyor. Masumluk sıfatı onların önemli sıfatlarından. Onunsa tebliğ görevleri var. Beşinci sıfat olarak. Yani peygamberler Allah'tan kendilerine ne geldiyse vahiy tebliğ ederler. Hiçbir şeyi gizlemezler, atlamazlar, eksiltmezler, fazlalaştırmazlar. Allahü Teala'dan gelen vahiyi aynen topluma tebliğ ederler. Dolayısıyla onların asli görevleri arasında bu tebliğ de vardır. Efendim sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi peygamberlerin bu sıfatları, beş tane ortak sıfatı yanında bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayrıca ilave sıfatları var. Diğer peygamberlerde olmayan sadece bizim peygamberimize ait beş ilave sıfattan daha bir hadis-i şerifte söz ediliyor. Rivayete göre Tebük gazvesi yolculuğu sırasında Allah Resulü bir seher vaktinde sabah teheccüd namazından sonra sabah namazını beklerlerken bu hadis-i şerifi orada bulunan sahabelere ifade buyurduğu nakledilir. Daha önceki peygamberlere verilmeyen sadece bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen şu sıfatlar Allah Resulü tarafından zikrediliyor. Peygamberler genelde belli bir bölgeye gönderilirler. Belli bir yörede vazife yaparlar. Ve bütün dünya üzerine tebliğleri yayılmamış olabilir. Ama bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Ve ma erselnake illa rahmetel alemin buyuruyor ayet-i kerimede. Diğer peygamberlerden farklı olarak ins ve cinnin peygamberi. yani bütün insanlık aleminin peygamberi olduğu gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin de peygamberidir. Cinlere de tebliğ etmiş. Onlara da İslam'ı Allah'ın Resulü anlatmış sallallahu aleyhi ve sellem. Bir iki defa cinlerle toplantısı da olmuş peygamberimizin. Cin suresinde bunlar anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de bildiğimiz gibi özel bir cin suresi var. Taif'ten dönerken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolda cinlerle ilk buluşması olmuş. Ve Allah Resulü sesli olarak sabah namazını kılırken cinlerden bir topluluk da onu dinlemişler, izlemişler. Ondan sonra reislerine giderek Hazreti Peygamber'in şeyinden bahsetmişler. Yani okuduğu Allah-u Teala'nın son peygamber olarak geldiği konusunu cinler reislerine götürerek dolayısıyla oradan bir topluluk İslam'ı öğrenmek üzere peygamberimizle irtibata geçmiş. Ve ondan sonra cinlere tebliğ dönemi de devam etmiş. Dolayısıyla Allah Resulü bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş. İnsanlık aleminin kıyamete kadar artık son peygamberi olarak yerini almış. Kuzey kutbundan güney kutbuna kadar yeryüzünde ne kadar Adem oğulları, Adem kızları varsa onların üzerinde son tebliğ yapan bir peygamber olarak yerini almış. İkincisi, bana şefaat makamı verildi diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani diğer peygamberlere bu derece geniş şefaat yetkisi verilmediği halde bana şefaat makamı verildi. Rivayete göre Recep Şaban ayının 14'ünde 13'ünde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte oruçlu oluyor. 14'ünde oruç, 15'inde oruçlu oluyor. Ve o günlerde kendisine birinci gün şefaatin 1/3 veriliyor. İkinci gün 1/3 veriliyor. Berat gecesi dediğimiz Şaban ayının 15'inde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şefaat makamı veriliyor. Şefaatin bütünü veriliyor. Yani yarın kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın izniyle ümmetine şefaat etme. Hatta diğer peygamberlerin de ondan yardım isteyerek bir yardımlaşma anlamında bir şefaat hakkını kullanacağı konusunda çeşitli hadis-i şerifler var. Tabii şefaatin olması Cenab-ı Hakk'ın iznine bağlı. Bunu da ifade edelim. Mesela men dellezî yeşfa'indehu illâ biiznih ayetine bakarsak ayetel kürsi'de men dellezî yeşfa'indehu o Allah'ın nezdinde şefaat o edecek olan da kimdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani benim nezdimde huzurumda başkası adına kim şefaatte bulunabilir? İlla biizni, onun izni olmaksızın. Yani Allah'ın izin vermesiyle şefaat hakkı söz konusu olabiliyor. İzin vermediği kimseler için zaten böyle bir şefaattan söz edilemez. Ama yarın kıyamet gününde bir takım Allah'ın sevgili kullarının diğerlerine yardımcı olacağı konusunda da ayetler, hadis-i şerifler var. Mesela şehitlerin kendi yakınlarına şefaat edecekleri. Yine küçük yavrusunu kaybetmiş olanların yarın kıyamet gününde bundan istifade edeceği. Çeşitli şekillerde ayetlerde özellikle hadis-i şeriflerde bunlar bildirilmiş. Yani şefaat dendiği zaman sadece peygamberlerin değil, salih kulların da yarın kıyamet gününde birbirine yardımcı olmasından söz edilebiliyor. Tabii ki bu kulakları olmayan ve birbirine yardım edecek derecede güzel amelleri olan kimselerle ilgili olabiliyor. Eğer arada kul hakları varsa, birbirinden bir şeyler isteyebilecek durumdaysalar, o zaman kıyamet gününde birbirine yardım etmek bir yana, insanların birbirinden firar edecekleri, kaçacakları da ayet-i kerimelerde ifade buyurulmuş. Mesela nestağfirullah, yemi yefil mermin ahi ve ümmihi ve bihi ve sahibeti ve beni ayet-i kerimesinde, yevme yefil mer'u min ahi. O gün kişi kardeşinden firar edecek, kaçacak gördüğü zaman kıyamet günü. Hak isteme durumu varsa tabii ki. Ve ümmihi ve bi. Annesinden, babasından da kaçacak. Ve sahibetihi ve beni. Hanımından ve çocuklarından da kaçacak. Gördüğü zaman. Acaba benden hak ister mi diye. Tabii ki dünya hayatında haklar yenmiş. Vazifeler yapılmamış. Anne babanın rızası alınmamış. Dolayısıyla eş kocasından memnun değil, kocası ondan memnun değil. Karşılıklı birbirinden hak isteme durumları varsa acaba burada benim güzel amellerimi alır da ben açıkta kalır mıyım? Veya kendi günahlarını bana yükletir de durumum daha da kötüleşir mi korkusuyla birbirinden alacaklı verecekli olanların birbirini gördükleri zaman firar edecekleri ayet-i kerimelerde ifade buyurulmuş. Bu doğru. Ama böyle değil de Allah'ın veli kulu, salih kulları, şehit olanlar ve diğer bir takım çok büyük ecir kazanmış olanların elbette birbirine yardımcı olmasından da söz edilebilir. Ancak tabii ki bunların başında yine peygamberler geliyor. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat yetkisi geliyor. İşte böylece peygamberimiz bu konuda en geniş yetkiye sahip olan, şefaat makamı verilen bir peygamber oluyor ve bunu kendileri bu hadis-i şerifte haber vermişler. Başka bir madde, yeryüzü bana mescit kılındı. Bana ve ümmetime mescit kılındı buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani namaz vakti nerede gelir girerse orada vakit çıkmadan namazı kılmak üzere yeryüzünün her yerinde namaz kılınabilir buyuruluyor. Yani temiz olan, nezih olan, namaz kılınabilecek her yerde namaz kılınabiliyor bildiğimiz gibi. Mescitler sadece bir bakıma cemaatle namaz için ihdas edilmiş. Toplu namaz teşvik edilmiş tabii ki. 27 derece ecri olduğu haber verilmiş. Cuma namazları aynı şekilde daha da büyük cemaatlerle kılınmış. Ama böyle değil de camiye mescide gidemedik. Bulunduğumuz yerde mescit yok. Yolda, bayırda, otobüste, uçakta, efendim gemide bulunduğumuz sırada namaz vakti gelmiş ve çıkacak. Abdestliyiz, oturduğumuz yerde kılabiliriz, ayakta kılabiliriz. Yattığımız yerde namaz kılma imkanı olabiliyor bildiğimiz gibi hastalar için. Yani dolayısıyla hangi durumda bulunursak bulunalım, yeryüzünde, evimizde, hastahanede, okulda, yolda, efendim ormanlık yerlerde vesairede, nerede namaz vakti geldiyse orada temiz toprağın üzerinde, seccade olmasa da kıbleye doğru dönüyoruz. Abdest olarak namazımızı kılıyoruz. Su bulamıyorsak teyemmüm abdesti alma hakkımız var bildiğimiz gibi. Elimizi temiz toprağa vuruyoruz niyet ederek. Avuçlarımızı sirkeleyerek yüzümüze sürüyoruz. Tekrar toprağa vuruyoruz. Sağ kolumuzu ve sol kolu dirseğe kadar meshediyoruz. Abdest hale geliveriyoruz. Su olmadığı zaman da bile kırda bayırda namazı kılıyoruz. Hulasa demek ki yeryüzü mescit kılındı ifadesi, mescide giderek, camiye giderek namaz kılma imkanı olmayan durumlarda namaz evde de kılınır, yolda da kılınır, uçakta da kılınır, gemide, otobüste, her yerde duruma göre kılınabilir. Oturduğumuz yerden de ima yoluyla kılınır, ayağa kalkarak rükûlu secdeli kılamıyorsak. Bu da böylece İslam ümmetine gösterilen bir kolaylık. Şimdi biraz düşündüğümüz zaman mesela Hristiyanlıkta pazar günleri kilise dahi yapılır bildiğimiz gibi. Evde başka bir ibadet yok. Yani belki özel duaların dışında sadece pazar günü ayin, kilise ayini. Yahudilerde cumartesi günü aynı şekilde havralarda ayin yapılıyor. İslam'da evet cuma günü onlara benzeyerek kalabalık cemaatle bir cuma namazı var. Ama onun dışında 5 vakit namaz var. Her gün 5 vakit namaz var. Giderek mescide kılmak teşvik edilmiş. Mescide gidemiyorsak tek başımıza veya ailemizle evde kılma, kırda bayırda kılma imkanı da tanınmış. Yani İslam'da buna benzer evrensel genel bir yaygın ibadet esası getirilmiş. Sadece belli günlerde değil. Cuma günü toplu namaz o bitti ama onun dışında 5 vakit namaz her gün devam ediyor. Yeryüzünün neresinde olursak olalım yeryüzü gezegeninde bunu kılıyoruz. Yeryüzü dışına çıksak, diğer gezegenlere gidilse uzay araçlarıyla yine namaz farizası devam edecek. O zaman dünyaya doğru dönerek kıble kısmını yine dünya tarafında değerlendirerek namazımızı orada da kılacağız. Bu yüzden yeryüzü hatta daha da geniş, dünya gezegeni dışına çıkılsa da namaz farizası yine sakıt olmaz. Ay'a gitti diyelim, orada kalma imkanı oldu bilfarz. Ay'a bir otel yapıldı, gidip orada tatil yapacağız. Ne zaman? Bir asır sonra mesela. Veya filanca gezegene. ulaşıldı. Oraya insanlar tatil için gidiyor. Bir haftalığına gidildi diyelim. Namaz ne olacak? O gezegende dünya tarafına doğru dönülerek namaz yine kılınacak. Nasıl? Seferi olarak kılınacak. Ondan sonra başka bir madde, ganimetler sadece bana ve ümmetime helal kılındı buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Savaş ganimetleri. Bildiğimiz gibi düşman yenildiği zaman ganimet diye düşmana ait olan mallar gazilere dağıtılıyor, şehitlerin varislerine dağıtılıyor. Sadece toprak konusunda Hazreti Ömer zamanında toprakların kamuya bırakılması, özellikle savaşsız alınan yerlerde mülkiyetin kamuda olması, ekip biçen köylülerinde bir çeşit kiracı gibi vergi ödeme karşılığında bunlardan istifade etmesi tarzında bir uygulama getirilmiş. Ve yani bunun dışındaki mallar ganimet olarak gazilere dağıtılmış oluyor. Bana ve ümmetime helal kılındı buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir madde, bir aylık mesafedeki düşmanın kalbine korku salınmakla ben ve ümmetim yardım olun diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bunu şu şekilde hadis şarihleri açıklıyorlar. Şimdi bu Tebük gazvesi sırasında hadis-i şerif buyurulduğu için aslında bildiğimiz gibi Tebük'e 30 bin askerle Peygamberimiz bir Bizans ordusuna karşı yola çıkıyor, Tebük'e kadar gidiyor. Şam'dan harekete geçen Bizans ordusu da 50 bin kişi seçme bir askerle Hicaz'ı, Kabe'yi yakıp yıkmak üzere, İslam'ı ortadan kaldırmak üzere yola çıkmış. Kararlı bir ordu var orta yerde. Onun önü kesiliyor Tebük'te. Ve ordu oraya yaklaşamıyor zaten. Oraya gelemeden Peygamberimiz onlardan önce giderek Tebük'te askeri yerleştirmiş ve dolayısıyla düşmanın kalbine korku düşmüş orada. Yani Bizans İmparator Heraklius da aslında İstanbul'da, Konstantinopolis o zaman İstanbul'un adı, bir aylık mesafe kabul ediyor İstanbul. Ta İstanbul'daki Bizans İmparatoruna giden haber üzerine işte Muhammed ordusuyla tabi günlerce devam ediyor Medine'den çıkış, Tebük'e gidiş 10-15-20 bu arada İstanbul'la da haberleşme sağlanıyor. Büyük bir orduyla efendim Suriye'ye doğru, Şam'a doğru geliyor Muhammed deyince durdurun, ilerlemeyin diyor. Bir korku meydana geliyor Bizans merkezinde ve saldırıdan vazgeçiyor Bizans ordusu. İşte hadis-i şerifteki bir aylık mesafedeki düşmanın kalbine korku salınmakla yardım olundu. Ben ve ümmetime yardım olundu. Dolayısıyla bu da önemli bir ilke aslında. Yani düşman çok güçlü bile olsa kalbine korku salındığı zaman beri taraf çok güçlü görünür. Dolayısıyla az gibi görünen asker onların gözüne çok görünür, çok güçlü görünür ve dolayısıyla kalplerine korku düşer. Gerçi askeri tedbirler de alınır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Tebük'te anlatıldığına göre kaynaklarda Tebük çevresindeki dağların üzerine sahabilerden ikişer üçer göndermiş. Çevrede ne kadar yüksek dağ tepe varsa gece olunca demiş gidin oralarda ateş yakın. Sabaha kadar ateşi söndürmeyin. Ve sahabeler dağılmışlar en yüksek dağların tepelerin üst noktalarına. Oralarda geceleri ateşler yakılmış ve tabii ki çok uzaklardan görülen bu ateşler sanki bütün o bölge işgal altında. İslam ordusu yani bütün o bölgeyi, dağları, tepeleri işgal etmiş ve Suriye'ye doğru çok büyük bir hareket halinde devam edip geliyor, izlenimi veriyor. Askeri tedbirini de almış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir taktiktir aslında. Düşmanı yanıltma ve korkutma taktiğidir. Ve bu şekilde sadece Tebük'te belli bir karargahı uygun olan bir vadide, etraftan bile görünmeyen bir karargahı muhafaza etmek yanında Peygamberimiz daha yüksek yerleri, hakim noktaları bu şekilde elinde tutmuş. Oraya gönderdiği sahabilerle çok geniş bir alanı kontrol altında tuttukları imajını da vermiş askeri açıdan ve düşmanın kalbine ciddi bir korku salınmış ve Bizans ordusu da geri dönmüş. İşte bizim Peygamberimize ait bu beş ilave sıfatla dikkate alınırsa gerçekten artık kıyamete kadar başka bir peygamber gelmeden o yüce peygamber insanlık aleminin son peygamberi olarak yerini almış oluyor. Evet, Rabiül Evvel ayındayız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12. gününde doğduğu kabul edilir. Mevlid dediğimiz Mevlid-i Şerif de peygamberimizin doğumu ile ilgili olmak üzere özellikle Süleyman Çelebi merhum tarafından kaleme alınmış. Onun da güzel bir anısı, hikayesi vardır aslında. Bursa'da bildiğimiz gibi Ulu Cami'de bir Arap vaiz efendi vaaz ederken Amine Resulü'ye mana veriyor. Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin son ayetlerini tefsir ederken kürsüde Nesadullah Amine Resulü bima unzil ileyhim rabbihi vel müminun. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden kendisine ne indirilse hepsine iman etti, kabul etti. Yani peygamberimiz Allah tarafından kendine gelen vahyi tereddütsüz kabul etti, iman etti. Vel müminun. Müminler de aynı şekilde iman ettiler. Peygamberimiz gibi. Küllün amine billahi ve melaiketi. O müminlerin hepsi, her biri Allah'a iman ettiler. Ve melaiketihi, meleklerine ve kütübihi, kitaplarına ve Resulü peygamberine iman ettiler. Devamında la nüferriku beyne hadim mi Resulü. Müminler şöyle der ve inanırlar. Biz onun peygamberlerinden hiçbirini diğerine ayırt etmeyiz. Peygamberler arasında farklılık yoktur. Eşittir. Hepsini eşit kabul ederiz şeklinde ayeti kerimeyi okuyunca vaiz efendi Bursa Ulu Cami'de demiş bütün peygamberler eşittir. Hepsine iman etmemiz farzdır, istenmiştir. Peygamberlerin arasında peygamberler bakımından bir fark yoktur deyince Süleyman Çelebi Hazretleri de dinliyormuş vaiz efendiyi. Fakat başka ayet kelimelerde mesela Tirke Resulü Fadana Bağdama Ala Bağdın ayeti mesela. O peygamberleri biz bir kısmından üstün kıldık. Daha faziletli kıldık. Mesela bir Hazreti İbrahim Aleyhisselam var. Hazreti Musa var. Hazreti İsa var. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem var. Dolayısıyla bunlar diğer peygamberlerden daha büyük olan, büyük hizmetler üstlenmişler. Onlara kitap verilmiş, kitaplar verilmiş. Büyük olaylara o büyük olaylar yaşamışlar. Büyük olayları göğüslemişler. Dolayısıyla sadece onlara tabi olan, hiç de kendilerine kitap verilmeden, önemli olaylara karışmadan tebliğ irşad vazifesi gören peygamberler de var. 124 bin peygamberden bahsediyoruz. Bunların her birini eşit olarak düşünmek Süleyman Çelebi Hazretleri'ne makul gelmemiş. Rivayete göre oradan çıkınca evine kapanmış, şimdiki Mevlid-i Şerif'i kaleme almış. Ve orada Peygamber Efendimiz'i ta doğumundan alarak Amine Hatun'dan doğumundan başlayarak dolayısıyla Mevlid-i Şerif'in çeşitli bölümlerinde gerçekten çok güzel üslubuyla, şiir üslubu içinde Mevlid-i Şerif'i kaleme almış ve günümüzde de Mevlid-i Şerif okunurken onun o güzel beyitleri tekrarlanıyor. İşte peygamberler arasındaki farklı bir bakıma, daha doğrusu bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlerden üstünlüğünü diyelim, faziletini ortaya koymak üzere Mevlid-i Şerif kaleme alınmış. Mevlid dendiği zamanda da Rabiül Evvel ayı akla geliyor ve bu aydaki peygamberimizin doğumu akla geliyor. Mevlid zaten doğum, doğmak demek. Doğum zamanı Allah Resulü'nün ismi zaman, isim mekan, mimli mastar diyoruz. Mevlid kelimesi. Milat da onun bir benzeri bir kelime. Hristiyanlar da o kelimeyi kullanmışlar. Kullanmışlar ama tabii Hristiyanlarda milat konusu Hazreti İsa'nın doğumu uzun süreli ve çok büyük merasimlerle kutlanmanın yanında ilahi semavi bir kutsal anmaktan ziyade bir takım eğlencelerin efendim belki içkilerin içildiği, çeşitli şekillerde eğlencelerin yapıldığı bir şekle de dönüşmüş. Dolayısıyla tamamen bir peygamberi manevi yönüyle anmaktan ziyade dünyevi bir takım merasimlere dönüştüğünü de görüyoruz. Efendim burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.